Katre-i Matem, İskender Pala, 27. Ayrım. İri cüssesi üzerindeki heybetli başını yana doğru eğip oturduğu yerden güneşin boğaz içine bahşettiği ışık oyunlarına dalıp gitmişti. Karşı sahillerin müstesna manzarasına karışan yakamozların yansıdığı duvarlara yakın oturanlar, onun sık sık iç geçirdiğini, nefesini tutup yeniden göğsünü havayla doldurduğunu, bütün açıklığıyla izleyebiliyorlardı. Mamafi elinde taşıdığı mercan tesbihin tanelerini parmakları arasında hızla ve öfkeyle sayıp durması onun bu halini merak eden birkaç kişi dışında nedense meclistekilerin dikkatini çekmemişti. Eğlenmek üzere toplanmışlar, şiirler, şarkılar, gazeller ile şad olmayı planlamışlardı. Şair Nedim'in şu şarkılarıyla sarhoş olmak, badelerle dimağları mest etmekti maksatları. Seyit Vehbi ve reisi şairan Osmanzade Tayyip Efendi gibi şairlerin üst perdeden mısraları arasında hayaller devşirmekte arzulanan ama meclisin seyri hiç de arzulanan havada olmadı. İbrahim Paşa 2 gün evvel önemli bir haber almıştı. Vaktiyle Şam Beylerbeyi iken tanıdığı ve şehrinden ürktüğü Afganlı Üveys Han, İsfahan'ı zapt ederek İran Şahı Eşref Han'ı esir etmişti. Bu haberi sultana nasıl söyleyeceğinin hesaplarını yapıyor, bir fırsat kolluyordu. Meclis neşesi bunun için biçilmiş bir kaftan sayılırdı. Gidişata göre hareket edecekti. Fakat sultanın sık sık iç geçirmesinden bir değişik hal hissetmiş, bunu Eşref Han'ın haberini duyduğuna yormuş ve sanki fırtına öncesi bir sessizlik gibi algılamıştı. Muhtemelen sultan bu haberi İshak Efendi'den öğrenmiş, belki kendisinden saklandığını fark etmiş, vezirine karşı nasıl davranacağını bilemediği için hafakanlar geçiriyordu. Üveys Han'ın İran'da hakimiyeti ele geçirmesi demek, Azerbaycan bölgesindeki Türk ordusunun varlığını tehlikeye sokuyordu. Zaten İran'dan gelen haberler çok olumsuzdu ve halk arasında hoşnutsuzluklar artmıştı. Gelen devlet istihbaratına göre Üveys Han, tıpkı Şah İsmail gibi Osmanlı Devleti için casuslar gönderiyor, saraya kadar uzanmaları için çareler arıyordu. Öte yandan Üveys Han, Dürzilere karşı başarılı tedbirler almış, pek çoğunu da tepelemişti. Damat İbrahim Paşa, ülke siyasetini iyi yönetmek zorunda olduğunu biliyordu. Kırım'da giraylar arasındaki hanlık iddiasına müdahil olmak üzere, kendi mahiyetinde yetişen Handan Ağa'yı casus olarak göndermiş, Kırım siyasetini yönlendiriyordu. Ancak orada oynanan oyunun bir gün ceremesini çekeceğini de bilmiyor değildi. Belki Şehzade Ahmet'i Kırım girayları himaye ediyorlardı. Bir türlü ele geçirilemediğine göre. Selman Aptal, paşasının hizmetkarlarından bir musahip olarak ilk defa Sultan Meclisi'ne katılıyor ve bir vakitler hemen yanı başındaki Mevlevihane'de yaşayan Şahin Can'ı düşünüyordu. Asude, dingin ve derinlikli bir hayatın içinden bu tantanalı ve şatafatlı hayata nasıl atılmıştı? Geriye dönüp baktığında yan yana 2 bina arasında ne büyük farklar olduğunu kıyaslayabiliyordu. Birinde madde, diğerinde mana ağırlıklı ömürler yaşanıyordu. Ötekinde durağan, dingin ve içe dönük bir hayatın yine içe dönük yolculukları, bakışları, duyuşları vardı. Ama bunda akışkan, hareketli ve dışa dönük ömürlerin peşinde insanlar sürükleniyor, bakışlar, duyuşlar hep dışa doğru fışkırıyordu. Soyut ile somut kimliklerin Boğaziçi'nin bu yemyeşil sahilinde, bu 2 ahşap binada birbiriyle dip dibe ve sırt sırta bulunması ne garipti. Kendi ruhunu düşündü. Acaba hangisinde daha mutluydu? Nakşigül onu Şahin olarak mı yoksa Selman olarak mı daha çok severdi? Şahin kaçan, kovalayan, yuvarlanan, sürüklenen bir adamdı. Selman ise duran, oturan, düşünen, yer edinen. Şahin acı çekmek için yaratılmıştı. Selman istese zevk içinde kendini unutabilir, gününü gün ederek ömrünün sonuna dek yaşayabilirdi. Selman aptal olmaktan mutluydu. Nakşigül'ün aşkıyla başı hoştu. Ama bu kılığa yine onun için girdiğini inkar etmemeliydi. Kendisini bir kovalayan bulunmuyorsa eğer, eski Şahin olduğu için değil, yeni Selman olduğu içindi. Tabii geçen gün divan yolunda peşine takılan karanlık kılıklı adam sayılmazsa. Vezir İbrahim Paşa meclise belki revnak verir diye sultanın yanına yaklaştı ve nabız yoklamak üzere sordu. Efendimiz, safanız ve sürurunuz daim olsun. Sizi pek kederli ve hüzünlü görüyorum. Lütfederseniz eğer nedir sebep? Ülkemde her şey düzgün olsun istiyorum Lala. Ama çok şey benim istediğim şekilde olmuyor. Hazinede para kalmadı, halkın gidişatı müptezel. Ahlakımız mı bozuluyor ne? Halk çığırından çıkmış gibi. Neler söylüyorsunuz gönlümün çerağı efendim? Bu bahisleri kubbe altında vezirini sizin için düşünüyorlar. Siz hemen kendinizi üzmeyiniz. Halk zevku sefasında. Hem böyle bir sulh devrinde bir parça nefes alsalar ziyan mıdır efendimiz? İstanbul'da her şey sayenizde pek güzel ve ihtişamlı. Şu müstesna şehirde atalarınız hiç böyle zevk dolu bir çağ görmediler. İşte at meydanı, Bayezid ve Hisar. Ötede yedi kule, Çubuklu, Bebek ve Üsküdar. İstanbul eğleniyor efendimiz. Biz dahi eğlensek münasip değil midir? İbrahim Paşa konuşurken baharın bütün ihtişamı salonun pencerelerinden içeriye doluyordu. Sessizlik henüz hükümdarın tek kelime olsun ona cevap vermemesinden, her zamanki gibini sözünü kesmemesindendi. İşte o yüzden ağızdan çıkan çığlığa benzeyen inilti herkesi ürpertmeye yetti. Tebriz, ah Tebriz! Yoksa Şehzade Ahmet mi alıyor seni benden? Bütün başların sesin geldiği yana çevrildiği sırada Sultan Ahmet'in iri bedeni oturduğu kerevetten salonun zeminine büyük bir gümbürtü ile devrildi. Ortalığı kaplayan telaş o gün orada bulunan devletluların ilk kez duydukları Şehzade Ahmet adını da Tebriz'deki ordunun bozgununu da Sultan Ahmet'in geçirdiği kalp sektesinde örtmeye yetmedi. Hekimbaşı o günden sonra işinin daha da zor olacağını biliyordu. 46. sual. Matem damlasını muhafazanın yolu nedir? Okuyor, okurken ağlıyordu. Osmanzade'den Hafız Çelebi'me. Cümle arzı selam, muhabbet ve meveddetten sonra Sezam Refiki Dilpesendim ruhum efendim. Lale İstanbul'da söylenen en zarif kelimedir. Nisan ve Mayıs aylarını süsleyen bir sehli mümteni, bir yaratılış sahikası, bir güzellik masalıdır. Lale bir ilham, güzellik uğuldar renklerinde, sevgiler coşar yapraklarında. Lale bir güzel bahçe, şevk ile yürünür tarhlarında ve şavklar saçılır altı yöne altı yaprağından. Lale hasbi bir tebessüm, kalbi bir yakınlık. Lale bir aşkın tadı, bir derin hüzün buketi. Lale ile acı gerçekler mutlu düşlere, paslı demirler parlak gümüşlere, yavuz bakışlar tatlı gülüşlere döner birden. Lale ile uğruna can verilecek bir sevgili yaşar içimde. Lale başıma taç ve ben ona muhtaç. İstanbul toprağına düşmeyince bir lale renge durmaz yaprağı, gülümsemez çiçeği. Bakir kaselerinde demlenmiş düşler getirir lale hayatımıza ve yaşama sevinci vurur kalplerimizin duvarlarına. Kapa gözlerini ve dinle Saki. Bir İstanbul lalesinin çığlıklarını duyuyor musun? İstanbul'a çıkmayan bir lale yolu, laleye çıkmayan bir İstanbul kadar kayıptır, yitiktir. Rüzgarları toplayan hüzünler ağlar yoksa İstanbul bahçelerinde. Ve bir kabir başında ışıklar yas tutar gibi laleler ağlar seher vakitlerinde. Arz-ı ihlas umeveddet daima, nuru aynım kardeşim baki dua. Gözüm nuru kardeşim, dostluk ve samimiyetimiz sürsün, dualar daimi olsun. Mektubu bundan 7 yıl evvel Kırım'dan kervanla gelen bir bezirgan tutuşturmuştu avucuma. Aldığım anda ateşinin hem elimi hem içimi yaktığını söylemeliyim size. Reis-i Şairan Osmanzade Tayyip Efendi Kefe'den göndermişti. Koca Mustafa Paşa da Cerrah Hüseyin Molla'nın kızı Lale Hanım'a olan gizli aşkıyla İstanbul bahçelerindeki bütün laleleri sevmiş, çırağında, Sadabat'ta, lale bahçelerinde şarkılar söyleyip vuslat talep edemeyeceği bir aşk ile yanıp yakılmıştı. Katre-i Matem'i itina ile perverde kılarken onun hatırasını adadığım için bu mektubu şimdi okumaya lüzum hissettim. Sonradan bana anlattığına göre Felemenk diyarına yol uğratıp lale bahçelerini dolaşmış. Şam'da, Halep'te ve Kefe'de lale tarhları arasında gezinmiş ve nihayet yine de İstanbul lalesini özlediği için, belki de Lale Hanım'ın hasreti içini yaktığı için bu mektubu gözyaşlarıyla yazmışmış. Hafız Çelebi bunları anlatırken Kara Şahin daha geçen gün Sultan Meclisi'nde gördüğü Şairler Reisi Osman Efendi ile kendi aşkını ikiz bir lale üzerinde birleştiren kaderine hayret ediyor. Kendisinin Nakşigül'ü sevdiği şiddetle onun da Lale Hanım'ı sevdiğini düşünüyordu. Osman Efendi aşkını çok güzel sözlerle anlatmış, dinleyenleri lale edecek bir söz sanatıyla aşkını dile getirmişti. Ama şu anda yüreğinde hissettiği hasreti dile getirebilseydi, Osman Efendi'nin sözlerini çöpe atmak gerekeceğini de biliyordu. Dile getiremiyordu ama içinde Nakşigül'ün ışığını hissediyor, fısıltılarını duyuyordu. Bütün ömrünü damıtan o tek gecede birbirlerine sarılmışken, ''Lale'yi sever misin?'' demişti fısıltıyla. Yalnızca o anın hatırası için bütün laleleri sevmeye yemin edebilirdi şu anda. Bir an için Lale'yi İstanbul'a götüren Busbeknam elçinin de aynı türden bir gönül bağıyla onu alıp götürdüğü şüphesine düştü. Felemenk'ten ta Kağıthane Deresi'ne kadar bir rengin peşine takılıp gelen şu Vican Efendi'nin de içinde belki kimseciklere söyleyemediği böyle bir tülpan hanım aşkı vardı. Topaç Yeye ile Şehnaz içinde yollar bir lalede birleşmişti şu anda. Hatta belki olup biteni dikkatle izlemekte olan şu hörü kız da ileride laleye dair hatıralar taşıyor olacaktı. ''Ben rengini bir ton daha açık bekliyordum.'' dedi o sırada Hafız Çelebi. ''Ben de.'' diye atıldı Kara Şahin. Sonra da bütün gözlerin kendisine merakla çevrildiğini görüp utandı. Oysa bu sözüne geçerli bir sebep taşıyordu içinde. Nakşigül'ün gerdek gecesinde avucuna bu lale soğanını tutuşturmadan evvel ''Yanağımın renginden.'' demişti. Nakşigül'ün bu lale hakkında ne bildiği, böyle özel bir soğanı nasıl olup da avucunda tutabildiğini o an merak etti. Kim kendisine bu soğanı vermişti, neden vermiş olabilirdi? Bütün şu küfeciler loncasının ve hatta yabancı ülkelerden lale avcılığına çıkmış casusların bile peşinde olma ihtimali bulunan özel bir lale soğanını gelinlik bir kızın saklaması, en azından ona sahip olması ne anlam taşıyordu? Nakşigül bu laleyi yanağının renginde açacak zannettiğine göre acaba neye sahip olduğunun farkında değil miydi? Nakşigül'ün yanağı al al idi ve acaba elindeki lale soğanını sıradan kızıl bir lale olarak mı tutuyordu? Yoksa bu lale gerçekten Hafız Çelebi'nin de dediği gibi kızıl açacaktı da onu toprağa koyarken adını katre-i matem koydukları ve duasını öyle yaptıkları için mi siyahlara bürünmüştü? Belki de adı matem damlası oldu diye matem renginde siyaha çalan koyu mor renkte açmıştı. Eşya ismiyle müsemma değil miydi? Pekala böyle de olabilirdi. İşte katre-i matem, gök kubbenin altında daha evvel hiç görülmeyen bir lale rengi taşıyordu. Bu rengi ona Nakşigül'ün avucundaki kan mı vermişti, yoksa Kara Şahin'in bir yıldır yaşayıp durmakta olduğu gam mı? Topaç Yeğen'in hasretle çapaladığı toprağı mı, dalını bir aşık gibi kucaklayıp kuşatan yaprağı mı? Hafız Çelebi'nin dostu Osmanzade'ye adamasından mı yoksa son günlerde çekmekte olduğu yasından mı? Güneşin ilk ışıkları Nisan yağmurlarıyla Levent çiftliği sırtlarında bir gökkuşağı bağladığı sırada, katre-i matemi üzerine damlamış çiğ tanesiyle ilk gören bu yedi kişi, bundan sonra işlerinin kolay olmayacağını biliyorlardı. Martolozzade Kirkor Efendi en uzakta olan adamdı. Testeresini, küştüresini, çekicini, torbasını çıkarıp işe başlamak üzereyken, bu güzelliğe şahit olmuştu. Hörü kız ile Şehnaz hikayenin içine ilk defa giriyorlardı. Ama bir daha kopmalarının söz konusu olmayacağını bilerek oradaydılar. Şehnaz birkaç gündür Hafız Çelebi'nin evine ayak alıştırmıştı. Artık kuru Kirkor Efendi geldikçe o da geliyordu. Kirkor Efendi'nin Fevkani evi Veys Ağa'nın konağıyla bahçe komşusuydu. Şehnaz daha bebekliğinden itibaren onların evine sık girer çıkardı. Kirkor Efendi bu dilsiz kızın yeğeye olan tutkusunu öğrenince acımış, yardım etmek istemişti. Babasına yalan söylemiyor, kızını Hafız Çelebi'nin lale bahçesine götüreceğini söylüyordu. Veys Ağa öteden beri Hafız Çelebi'nin adını duyar, lale yetiştirdiğini bilir. Bütün Eyüp Sultan'da anlatılan yüksek ahlakını ve asil kişiliğini uzaktan uzağa takdir ederdi. Şehnaz'ın son zamanlarda sık sık Kirkor efendileri veya Çelebi'nin bahçesine gitmek istemesi, dikkatini çekmiş olmakla birlikte lalelere merak sardırmasında bir beis görmemişti. Şehnaz ise babasına karşı dürüst olmaya çalışmış, bir keresinde Hafız Çelebi'nin yanında Yusuf'u gördüğünü söylemiş, babası da ya anlamamış görünerek veya gerçekten anlamadığı için sesini çıkarmamış. Yalnız bahçe aralarında gidip gelirken dikkatli olmalarını tembih etmekle yetinmişti. O günden sonra Şehnaz bir daha Yusuf'un adını ağzına almamış, kolayca aldığı izinleri babasının helvacı dükkanındaki karşılaşmadan sonraki acımasızlığının merhamete dönüşmesine yormuştu. O sabah üzerine çiğ düşen katre-i mateme bakarken Topaçiye'ye, üst üste hırkalar, mintanlar giymiş vaziyette bir yandan hala hastalığın nekatini yaşıyor, diğer yandan kısa bağlanmış buzağlar gibi bu soğanın çevresinde dönüp durmakla geçirdiği bütün bir kışı hatırlıyor, belki şimdi o sabrının mürüvvetini görüyordu. Bican Efendi ise günlerinin yarısını burada harcamakla kalmamış, katre-i matemin yaprakları topraktan başını çıkardığı günden bu yana, her gece kalkıp çevreyi dinlemiş, yerinde durup durmadığına bakmıştı. Şahin ise bütün bu sorulara bu çiçekten sonra cevaplar bulmaya başlayacaktı. Katre-i matemin bu haliyle bu bahçede korumanın imkanı olmadığını başında toplanan herkes biliyordu. Açmadan önce bahçedeki binlerce laleden biriyken şimdi her şey değişmişti. Öncelikle şu küfeciyen Ketü Dağı'sına bu bahçede böyle bir çiçek açtığını tescil ettirmek gerekiyordu. Böylece lale müsabakası esnasında kime ait olduğu ilan edilebilecekti. Bununla da yetinmeyip çalınmaması için başını beklemek yahut bir saksıya alıp uygun iklim şartlarında kilit altında tutmak gerekecekti. Evlatlarım, dostlarım, Hafız Çelebi'nin sesi her zamankinden daha cılız ve titrek çıkmıştı. Her yıl sevinçle gönlümün aydınlandığı bu sahne, bu yıl nedense beni pek hüzünlendirdi. Galiba artık yaşlanıyorum. Neyse ki oğlum Yusuf bundan böyle yanımda olacak, bir daha beni bırakıp gitmeyecek. Topaçiye'ye sitemle karışık bu son cümlede başını yere eğmiş, utanmıştı. Şehnaz eliyle onun hırkasını yakasına doğru çekip bağrını kapatırken, Hafız Çelebi'ye doğru birkaç adım atıp sarıldı. Babam, babacığım. Topaçiye'ye ilk defa birisine baba diyordu ve bunu içinden gelerek söylemişti. Hiç baba yüzü görmemişti ama bir babası olmasını isteseydi, ancak Hafız Çelebi gibi birini hayal edebilirdi. Şehnaz beraberinde kalması teklif ettiğinde, annesinin hatıralarıyla büyüdüğü kulübe yerine Hafız Çelebi'nin hayat sunduğu kulübeyi tercihine, katre-i matemi görme bahanesini uydurmuş ama aslında bir baba sesini özlediğini saklamıştı. Şimdi Şehnaz annesine dair hayallerle değil, babasına dair anılarla yaşayacaktı. En azından burası onun ikinci evi olacaktı, kararları kesindi. Kuşluk çayını birlikte içip de öğleye doğru ayrılacakları vakit Hafız Çelebi ortaya bir söz atıverdi. Dostlarım, kişinin değeri güzelce bildiği şey kadardır. Aklınızdan hiç çıkarmayın. Bununla kime hangi mesajı vermek istemişti belli değildi. Bu yüzden cümleyi herkes kendine göre ve başka türlü tercüme etmişti. Topaçiye'ye dağda yaşayan bir meczubun aşk anlayışını hatırlamış, utanmış, sevgisini paylaşmanın eksikliğiyle mahcup olmuştu. Hafız Çelebi benim Şehnaz'a olan bağlılığımı kıskandı, kulağımı çekiyor. Belki de sen beni ne kadar seversen ben de seni o kadar severim demekle tehdit ediyor. Üzülme benim asil babacığım, ikinizi de ayırmam ben. Şehnaz kabul edildiğini, buraya her zaman gelebileceğini hissetti. 27. ayrımın sonu sayfa 284, devamı 28. ayrımda.